Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 16 Kasım 2023'te bu sefer Robert D. Kaplan'ın bence çok güzel bir eseri ama çok tartışmalı bir eser olan Trajik Dünya, Tragic Mind, Fear, Fate and Burden of Power, yani gücün yükü, korkular, kader konusunda yazdığı bir kitap. Kitap şundan önemli: kafamdaki birkaç soruyu giderdi. Ya bu sorular neydi? Yunan klasikleri niye önemli? Shakespeare niye önemli? Ben bu soruları sorduğumda pek çok kişi işte edebiyatı, dili vesaire anlatıyordu. Fakat bir diğer özelliği de şu: dünya liderlerinin bir kısmına baktığınızda bunların önemli bir kısmının Yunan klasikleri eğitimi aldığı, tarih eğitimi aldıkları böyle insanlar olduğunu görüyorsunuz. Yani Yunan klasikleriyle dünya yönetimi arasında ne ilişki var? Niye Batı medeniyetinin bu kadar temeli olarak gözüküyor? Bu kitap bunları çözdü. Kitabın kısa olması 152 sayfa, hızlı okuyabilirsiniz. Enerjiyle alakası da şu aslında, enerji hiçbir yerinde geçmiyor ama enerji dönüşümü iyi gitmiyor. Ama insanlar iyi kötü olarak bunu değerlendiriyorlar. Ama bu kitaptaki trajik aklı örnek alırsanız zaten bu iş böyle bir şey. Yani biraz iyi gidecek, biraz kötü gidecek, iyi kötüye dönüşecek, kötü iyiye dönüşecek. Elektrikli arabalar bir satmayacak, belki satacak. Fakat daha da ötesi, bundan sonra belki iki sonraki vereceğim kitap özetinde krizlere müdahaleyi anlatırken o kitapta da gene bir İngiliz yazardan kriz müdahalelerinde bu trajik aklın tekrar, o mantığın tekrar öne çıktığını görüyoruz. Yani Yunan klasiklerinin tekrar tekrar gündeme geldiğini görüyoruz. O yüzden bunu yapmak çok önemli. Burada tartışmalı hususlar var. Bu tartışmalı hususları özellikle önüme not aldım. Bunları tırnak içinde olarak okuyorum. Kendi yorumlarım değil. Dolayısıyla aldığım notlardan, ki web sayfamdan daha sonra erişebilirsiniz, o notlardan kısaca anlatmaya çalışayım. Kitabın ana meselelerinden biri, eğer insanları ve dünyayı olduğu gibi anlayamazsak üzerine inşa edilen her şey de temelsiz olacaktır. Robert D. Kaplan'ı bilmeyenler için çok önemli yazarlardan biri. İnternetten arayabilirsiniz. Davos konuşmalarına da bakabilirsiniz. Realist Ecole'den Amerika'daki pek çok kurumda eğitim veriyor. Ama bu kitap biraz dikkat edilmesi gereken bir kitap. Yani trajedi deyince mesela Holocaust veya Ruanda soykırımları için trajedi demiyor. Bunlar çok kötü şeytani olaylar. Bunlar trajedi olarak tanımlanmıyor. Trajedide bir defa bir mücadele olması lazım. Kitap biraz da günah çıkarma. Ben gene çok bekletmeden en önemli soruları bir hızlıca vereyim. Trajedi nedir? Trajedi aslında iyinin kötüye karşı savaşı değil, iyinin iyiye karşı mücadele etmek zorunda kalması ve sonucun kimseyi tatmin etmemesi. Trajedi hiç kimsenin vicdanı rahat bir şekilde ölmemesi gerektiğini öğretir. Kendi kodlarından, yani sözlerini alalım. Kitapta Yunan klasikleri Batı medeniyet için neden önemlidir sorusuna bence şunu net olarak: insan ve dünya böyle kusurlu bir yer ama yine de güzel. Ana mesaj bu. Mesela Shakespeare neden önemli? Shakespeare'de Yunan klasiklerinin hani Yunan tanrıları olmayan hali ve biraz daha iktidar konusunu daha detaylı işliyor. Gene kendisinden okuyayım. Shakespeare iyi ve kötü kadın ve erkekleri birbiriyle çatışma halinde tasvir eder. Yunanlar dindarken Shakespeare dindar değildir. Shakespeare trajediyi insanın gücünden değil zayıflığından, yani kontrol edemediğimiz hırs ve içgüdülerinden yaratır. Hırs bize kökenlerimizi unutturur. Nereden geldiğimizi unutturur. İşte bu yüzden yüksek siyasi ve diplomatik drama nihayetinde Shakespeare'e özgüdür. Yani en kişisel güdülerle doldurur. Bence Shakespeare'i daha net tanımlayan bir ifade ben pek görmedim. Dördüncü soru, realistin dünya ve insan bakışını veriyor. İnsan hırslıdır. Açıkçası hırsın iyi bir tarafı da vardır. Ve bunun çok sayıda örneği vardır. Hırs olmadan siyasi ve ekonomik kalkınma mümkün değildir. İyi tasarlanmış ve işleyen devletler hırsı dizginler. Katı otoriter rejimler ise hırsı bastırır. Dünyayı şekillendirmemiz ve geliştirmemiz genellikle kişisel hırsımız sayesinde olur. Lider kavramını işliyor. Antik Yunan klasiklerinde liderler. Bu daha sonraki enerji krizleri ve krizler yönetiminde önemli olacak bir konu. Bazen liderliğin kendi kandırmayı gerektiğini söylenir. Aksi takdirde liderler harekete geçemezdi. Ancak bir lider hangi yolu benimserse benimsesin, yapmak üzere olduğu şeyin tüm zararlarını açıkça görebilir ve yine de karar vermek zorunda kalabilir. Uzak bir yerdeki gerçekliğin nadiren siyah ve beyaz olduğunu ve durumun gizemli olduğunu bilir. Yine de sanki siyah ve beyazmış ve hiç gizem yokmuş gibi davranmak zorunda kalır. Burada Amerikan başkanlarının aldığı kararlardan, yani %1, %51 emin olunarak verilen kararlardan ve sonuçlarını yaşamak zorunda kalmalarından da bahsettiği kısımlar var. Lider harekete geçtiği anda kendisine sunulan gerçekleri bilir. Kanıtlar en ihtimalle kısmi de olsa bunlardan doğan kararlar geri alınamaz. Cesaretin liderlikle bağlantılı olmasının nedeni de budur. O anda karar alırken öndeki bilgiler bile gerçek olamaz. Ama o kararları alır ve yaşamak zorunda kalır. Altıncı soru, dünyanın kusurlu olması. Gerçekleştirmek için yola çıktığımız şey nadiren gerçekleştirdiğimiz şeydir. Çünkü düşüncelerimiz ve onlardan kaynaklanan eylemlerimiz istenmeyen sonuçlara yol açar. Bunun nedeni ne kadar adaletsiz olursa olsun toplumun da kendi sözünün olmasıdır. Trajedinin bir başka özelliği de öz farkındalığın genellikle çok geç ortaya çıkmasıdır. İnsanın kendinin farkında olması çok geç ortaya çıkar. Trajik düşünmek, hayat devam etmek zorunda olsa bile her şeyin düzeltilemeyeceğini bilmektir. Eski Yunanların bildiği şeyi asla öğrenemedik. Her şey düzeltilemez. Bu yüzden dünyanın çoğunu olduğu gibi kabul etmeliyiz. Mesela niye yaşlılar bilgedir? 7. soru. İnsan yaşlandığında çoktan kalp kırıklığı ve hayal kırıklığı yaşamıştır. Dünyayı bu şekilde tanımıştır. Ve bu nedenle bilgeliğin gençlerden ziyade yaşlılarda bulunması daha olasıdır. Her şey kendinizi ve dünyanızı tanımakla ilgilidir. Ata kültürüne sahip kabileler yüzyıllar boyu varlığını sürdürmüştür. Gençlik kültürüne sahip hiçbir kabile uzun süre hayatta kalamaz diye başka bir yazardan aldığı bir alıntı var. Bu gençler, yaşlılar savaşı yapmıyor ama sadece bilgeliğin temellerini anlatmaya çalışıyor. Kritik kararlar. Kritik kararlar doğaları gereği kıl payıdır. Ve genellikle bir iyiyi diğer iyiye ya da bir kötüyü diğer kötüye tercih etmekle ilgilidir. Kötülükle savaşmak iyi bir şeydir. Ancak aynı zamanda onunla savaşmak için siyasi ve askeri kapasitenizi aşırı derecede genişletmemek de iyi bir şeydir. Bu da belirli bir miktar kötülüğe katlanmak anlamına gelebilir. Ya, kabul edilmesi zor sözler. Aynen kendi kitabında yazdığı şekilde alıyorum. Bir diğer söz de şu. Henry Kissinger genç bir adamken şöyle yazmıştı. Her devlet adamı adil olarak kabul edilen ile mümkün olarak kabul edileni uzlaştırmaya çalışmalıdır. Adil olan bir devlet adamının kendi toplumunun ahlaki değerlerini içerirken mümkün olan uğraşmak zorunda olduğu diğer toplumların değerlerini ve iç durumlarını içerir. Bunların pek çoğu böyle çok karışık gibi gelebilir ama insanları iyi insanlar var, kötü insanlar var diye tanıyanlarla iyi işler ve kötü işler yapan insanlar dünyası diye tanımak arasında çok fark var. İnsanın doğasına ait bu çelişkilerden bir tanesinde yani melekler de değiliz, şeytanlar da. İyi işler yapabiliriz, kötü işler de yapabiliriz. Ve kimseye ölmeden şanslı insan demeyin, kitaptan gelen bir kod. Ve başımıza hala ne geleceğini bilmiyoruz. Bu hikayelerin temel meselesi şu, iki toplum düşünelim. İkisinde de insanlar farklı hikayeler ve dünya görüşleriyle büyümüş olsunlar. Bir tanesinde insanlara hep şu hikayeler anlatıyor. İşte hikayede iyi insan var, kötü insan var, iyi karar verdi, kötü karar verdi, iyiler kötülere galip gelir gibi hikayeler anlatılarak dünyaları şekillendiriliyor. Mesela bir iş yapacaksınız, tarlanızı sürdüreceksiniz veya birine vereceksiniz. İyi bir insan bulacaksın, iyi insana vereceksin, o ekecek, bol bol mahsul kazanacaksın gibi düşünülüyor. Bu daha çok doğuda daha geçerli. Ama klasiklerin anlattığı dünya şöyle. İnsanlar var, iyi işler yapmışlar ama belirli bir noktada çok kritik bir karar alıyorlar. Ve çok feci bir şekilde adaletsiz bir işe dönüşüyor bu. Ve her şeylerini kaybediyorlar. Ve uzun yıllar yaptıkları yanlışlarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Ve bu şekilde yaşamaları gerekiyor. Shakespeare veya klasikler belki bunu daha çok yansıtıyor. Ve bu tarzda hikayelerle büyüse farklı bir dünya. Yine tarla örneğine dönersek iyi insanlar aslında iyi insan diye bir tanımı kabul etmemek, işi tanımlamak, iş programının oluşturulması, uygun desteğin alınmasıyla tarlanın işletilmesi gerekiyor. Sonunda yağmur yağmayabilir, bir şeyler ters gidebilir. Dünyanın en iyi insanı olsa da kuraklık vurabilir. Ve o tarladan hiç ürün alınamayabilir. Çünkü en iyi insanlar bile kötü kararlar alarak çok iyi bir insan olabilir ama yanlış bir karar alabilir. Tarlayı bir anda ürünsüz hale getirebilir. Dolayısıyla bu iki toplum örneğinde doğru anlamak gerekiyor. Kitabı yazma gerekçesine şöyle başlıyor. Biraz kitabın derinliğine inersek. Yazar ABD'nin Irak işgalini savunuyor ve bunu bayağı güçlü savunanlardan biri ve devam ediyor. Hikayeme fazla yaklaşan bir gazeteciydim. Duygularımın tarafsız analizi geçmesine izin vermiştim. Anlama anım Nisan 2004'te ilk Felluce Savaşı sırasında ABD deniz piyadeleriyle birlikte Irak'a döndüğümde geldi. Orada 1980'lerin Irak'ından bile çok daha kötü bir şey yaşadım. Saddam rejiminin en aşırı vahşet yoluyla bastırmayı başardığı her şeye karşı kanlı anarşi. Irak Savaşı ile ilgili yaptığım hatadan dolayı yıllar sonra yaşadığım klinik depresyon beni bu kitabı yazmaya itti. Bir gerçekçi olarak sınavımda başarısız olmuştum. Zamanımızın en büyük meselesinde ve daha da az değil. Bundan böyle kulaklarımda çınlayacak olan şey orta çağ filozofu Gazali'nin bir yıllık anarşinin 100 yıllık tiranlıktan daha kötü olduğu gözlemiydi. Aslında yazar burada geçmişe doğru günah çıkarken bir ikincisi de Balkanlar. Çünkü Balkanlar'da yıllarca gazetecilik yapınca Balkanların Hayaleti isimli bir kitabı var. Ben okumadım. 1990'ların başında Clinton yönetimi, ki Başkan Clinton'ın bu kitabı okuduğu söyleniyor. Bundan esinlenilerek müdahale etme gereği duymamış. Ya Balkanlar zaten hani burada pek işler toparlanacak gibi değil mesajı veriyormuş kitap anladığım kadarıyla. Kitapta bilgece ama kolay kabul edilemeyecek sözlerle dolu. Bir defa düzen sağlandıktan sonra amaç bunu daha az zorba yapmak. Düzenin ikamesi alternatifi yok. Fakat büyük tehlikeleri de barındırıyor. Bu Yunanların dünyayı kusurlu fakat güzel bulmalarının bir sebebiydi. Gene bir diğer Yunan klasiğine atıfta bulunarak hiçbir insan ölmeden şanslı olarak değerlendirilmemeli diyor. Antik Yunan trajedisi yapıcı bir korku ve meraklı bir bakış, ileri bakış ile ortaya çıkar. Gerçek trajedi dünya bu kadar büyük iken ne kadar kısıtlayıcı tercihlerle karşı karşıya olduğumuz anlayışıyla karakterize edilebilir. Trajedi hiçbir zaman karanlık değildir. Saf trajedide çabanın bir amacı vardır. Daima bir şans vardır. Ve trajediyi tanımladığı kısımlar var. Başlıyor mesela. Gerçek trajedi kötünün iyiye karşı zaferi değil, bir iyinin başka bir iyiye ve bir ahlaklı insanın başka bir ahlaklı insana karşı zaferine yol açtığı acıdır. Trajedi birçok mücadelenin tam da kırılgan, nafile olduğu için dokunaklı ve trajik olduğunu bilirken cesurca dünyayı düzeltmeye çalışmakla ilgilidir. Ancak sadece sınırlar dahilinde. Devlet adamlığı her şeyden önce disiplin ve zor seçimlerle ilgili olduğundan en büyük devlet adamları trajik düşünmelidir. Trajediyi kabul etmek, işlerin sıklıkla ters gittiğini ve çoğu zaman istenmeyen sonuçlar doğurduğunu bilmek demektir. Yani enerji dönüşümü yapacaksınız, işler düz gitmeyecek. Belki işte bugün dünyada yaşadığı rüzgar şirketleri çöküşün eşiğine gelecek. Büyük bir rüzgar şirketi bir anda zarar edecek. Ama zaten siz bunu bekliyor olmanız gerekiyor. Davranışlarımızın ve karar alma süreçlerimizin, iddialarımız ne olursa olsun, kendimizin bile zar zor kontrol edebildiği duygusal dürtüler ve fiziksel içgüdüler tarafından etkilendiği gerçeğini unutmamak lazım. Modern dünya ile alakalı yazdığı bir kısım var. Modernite ve şimdi postmodernite insan doğasını sandığımız kadar değiştirmedi. Hitler ve Stalin endüstriyel modernizmin yaratıklarıydı. Twitter ve Facebook çeteleri ve internet komplo teorileri ise post endüstriyel, post modernizmin etnik ve dini nefretlerini alevlendiriyor. Sayısız insan etkileşimiyle hayatın kargaşası bir noktada bir şey ya da başka bir şey tarafından ezileceğimizi garanti eder. İşte bu yüzden kibir bir tür aptallıktır. Krizlerle ilgili güzel sözleri var. Krizler, özellikle de siyasi krizler diyor, yalnızca karar alıcının netliğiyle değil, aynı zamanda yanılmalarıyla da ilgilidir. Burada tabii bu Irak hikayesini anlatmak istiyor. Gerçekten de düzen özgürlükten önce gelir. Çünkü düzen olmadan hiç kimse için özgürlük veya serbestlik olamaz. Bu son dönemde çok tekrar edilen bir şey. Deneyim eksiklikleri bu tür bir güvence olmadan varoluşun gerçekte nasıl bir his olduğunu görmelerini engelliyor mevcut Amerika'daki yaşayan gençler için yazdığı bir kısım var. Düzeni tamamen kanıksadıkları, yani bunu zaten elimizde gibi düşündükleri için sadece düzeni daha az baskıcı hale getirmekle ilgileniyorlar. Başka bir deyişle mevcut nesillerimiz trajik düşünmeye şartlanmamıştır. Zaten bu fosil yakıtları düzen olarak görüp bunu zaten kanıksayıp bunu değiştirmemiz lazım diye baktığında, oysa ki bu sistemin de aslında belirli temeller üzerinde durması gerektiği, bunu düzeltmeye çalışırken belirli taşları çekerek bir anda bu sistemde de başka yıkıcı etkilere sebep olunabileceğini pek az kişi anlıyor. Çünkü başka bir deyişle mevcut nesillerimiz trajik düşünmeye şartlanmamıştır. Çünkü bugünün iyilerine evet zaten bu var diye kabul ediyorlar. Yanlış mı bilmiyorum. Ancak insanlık tarihindeki tüm önceki nesiller düzene takıntılı olmuştur. Düzen olmadan doğruyu yanlıştan ayıracak, suçluyu masumdan ayıracak kimse yoktur. Dolayısıyla sadece özgürlük değil, Hobbes'un ünlü sözünde olduğu gibi adalet de yoktur. Bir örnek var burada. Bu kitapta değil de bir başka referansta var. Çocuklar ne zaman en mutludur? Oyun oynarken. Peki oyun oynarken en çok neye dikkat ederler? Kurallara. Kuralsız bir oyun var mıdır? Hayır. Çocukların en mutlu olduğu an, kurallı bir oyun içerisinde, kuralların tüm taraflara eşit uygulandığı bir ortam. Bence daha çok kendi kazandıkları ortamı tercih ediyor olabilirler. Yine de her iki durumda çatışma iyiye karşı kötü değil, bir iyiye karşı başka bir iyi hakkındadır. Zaman zaman adaletsiz olsa da istikrar teşvik eden mevcut düzene sadakat, neredeyse her zaman iyi olan aileye sadakate karşı. Bu Yunan klasiklerinde devlet, yani mevcut düzenle aileye sadakat Shakespeare'de de defalarca karşı karşıya geliyor. Çünkü yine tutku çoğu zaman analizin düşmanıdır. Tutkuyla yanıp tutuşanlar, örneğin diyor köşe yazarları, bürokratik sorunun altında ezilmedikleri zaman tutku kolaydır. Tutkulu bir şeyi savunmak kolaydır. Ama o kararı alınca burada çok belirttiği bir şey var. Diyor ki bir sistemi değiştirmek isteyen, mesela enerji sistemi değiştirmek isteyen, ondan sonra gelecek sistemi kurmadan bunu değiştirmemeli diyor. Bu enerji için çok doğru bir şey. Yani evet her şey var, her şey var diyoruz ama ekonomik olarak yok işte. Yani o rüzgar yatırımlarına daha fazla teşvik verilmesi gerekiyor. O altyapılara teşvik verilmesi gerekiyor. Her şey ucuza gelmeyeceği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Fakat bu işin de böyle olduğunu bilmek gerekiyor. Devletin doğasında olan güç zıtlıkların çatışmasına neden olur. Yunanların ve Shakespeare'in de dehası bu karşılıkların birliğini acı çekerek göstermektedir. Son kısma doğru gelirken bir cesaret ve diğerlerini anlatıyor. Yani Shakespeare'i daha rahat anlattığı için bu kısmı anlatıyorum. Cesur bir adam cesurdur. Başka bir deyişle kendine karşı dürüst olduğu için cesurdur. Bu nedenle bilgisinde yalnızdır. En kötü gerçekleri bilen Hamlet'i düşünün. Bu onu bilge yapar. Ama kim onun gibi olmak ister ki? Bu arada tabii bu Covid sonrası yapılan bilimsel araştırma insanların narsistleştiğine dair birçok araştırma var. Yani hani ben biliyorum yalnız kalıyorum değil. Bu Hamlet'i düşünerek bu cümleyi düşünmek gerekir. Yani bilgisinden dolayı yalnız ve en kötü gerçekleri bilen Hamlet'i düşünün. Kimseye söyleyemiyor. Bu onu bilge yapıyor. Kim onun gibi olmak ister? Kimse. Bazen liderlik kendini kandırmayı gerektiği söylenir. Aksi takdirde liderler harekete geçemezdi. Ancak bir lider hangi yolu benimserse benimsesin, yapmak üzere olduğu şeyin tüm zararlarını açıkça görebilir ve yine de bir karar vermek zorunda kalabilir. Uzak bir yerdeki gerçekliğin nadiren siyah ve beyaz olduğunu ve durumun gizemli olduğunu bilir. Yine de sanki siyah ve beyazmış ve hiç gizem yokmuş gibi davranmak zorunda kalır. Harekete geçtiği anda sadece kendisine sunan gerçekleri bilir. Kanıtlar en iyi ihtimalle kısmi de olsa bunlardan doğan kararlar geri alınamaz. Cesaretin liderlikle yakından bağlantılı olmasının nedeni budur. Bugün Avrupa Birliği'nin yaptığı bu enerji dönüşümünde Bence kendileri de bu az önce okuduğum sözler gibi çok farkındalar. Burada birçok zarar olacak, burada birçok sorun olacak. Ama bir karar verip biz bu enerji dönüşümü yapmak zorundayız diyorlar. Ve sanki siyah ve beyazmış gibi anlatıyorlar. Kendileri de bu işin siyah ve beyaz olmadığını biliyorlar. Ama böyle değilmiş gibi davranmak zorunda kalıyorlar. Böyle düşünebilirsiniz. Gazeteciler doğru söyledikleri için kendileriyle gurur duyarlar. Ancak gerçek çok daha karmaşıktır. Gazetecilerin yüksek sesle dile getirdikleri gerçekler sadece iktidar sahiplerinin gizledikleri gerçekler değil. Çoğu zaman iktidar sahiplerinin de farkında oldukları ancak durumu daha da kötüleştirmemekten korktukları için kamuoyunda bir şey yapamadıkları ya da söyleyemedikleri gerçeklerdir. Hidrojen çok net bir örnektir. Avrupa Birliği de hidrojenin gitmediğini görüyor. Fakat buna rağmen belki de gazetecilerden daha iyi biliyorlar. Ama yine de hidrojen konusunda geri adım atmadılar. Son söz olarak sosyal medyaya değindiği bir son kısım var. Burada çok öz bir söz söylüyor. Tutkunun analizi çarpıtmasına izin verilmemelidir. Bence birçok kişi bu kitaptan çok faydalanacak. Fakat kitabı dikkatli okumak gerek. Kitapta kötülüğü trajediyle karıştırmamak lazım. Trajedinin içerisinde bir mücadele olması lazım. Bir şans verme olması lazım. Umuyorum faydalı olmuştur. Bundan sonraki kitap özetlerinde biraz daha buraya atıfta bulunacağımız için bu kitabı bir baz olarak önden vermenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.